Ayrım 36.
Romalı komutan Pompeius bu üç krallığı arka arkaya ele geçiriyordu. Gürcü kralları Roma'nın hakimiyetini kabul ediyor, Roma adına Ermenilere ve Partlara karşı savaşıyorlardı. Milattan sonra 200'lü yıllarda Batı Gürcistan'da yerel kabileler ve bunların siyasi birimleri kesin biçimini alıyor. Böylece Lazika, Apsilya yani Apşileti ve Abazgiya yani Apasya prenslikleri ortaya çıkıyordu. Bu prenslikler arasında önce Lazikalılar Batı Gürcistan'a egemen oluyorlardı. Lazlar Apsilyalılara, Abazalara ve Sıvanlara boyun eğiyorlardı. Lazlar 600'lü yıllarda giderek zayıflıyor ve parçalanıyordu. Nitekim Abhazi Lazika'dan ayrılıyor, Abhazya Krallığı ortaya çıkıyordu. Abhazya Krallığı'nın nüfusu Lazlar, Sıvanlar, Kartlar ve Abazalardan oluşuyordu. Bazı kaynaklara göre Abhazya Krallığı bir Gürcü Krallığı'ydı. Abhazya'nın hudutları Çoruh Nehri'ne kadar uzanıyordu. Abhazya 8. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğini kabul ediyordu. Bu arada Hristiyanlık bölgede hızla yayılıyordu. Geleneksel tarih anlayışına göre Gürcistan'da Hristiyanlığın yayılması Azize Nino ile birlikte gerçekleşti. Kral Mirya'nın 330'larda Hristiyanlığı Kartli'de devlet dini ilan etti. Batı Gürcistan'da Egrisi yani Lazika Krallığı'nın Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi de aşağı yukarı aynı döneme rastlar. Gürcülerin tarihi, adı geçen eser sayfa 38. Hristiyanlaşan Gürcüler güneyden gelen Müslümanlara karşı şiddetle direniyorlardı. Doğu Gürcistan uzun süre Arap işgali altında kalıyor, Gürcü kabileleri 300 yıl boyunca Araplarla ve Bizanslarla savaşıyorlardı. Gürcü toprakları kademeli olarak kurtarılıyor, Abhazya'nın dışında yeni Gürcü prenslikleri ortaya çıkıyordu. Bu prenslikler kuzeybatıda Abhazya, güneybatıda ise Tao olmak üzere iki odak etrafında toplanmaya başlıyordu. Çoruh bölgesindeki birleşmeyi Gürcü Bagratlar ailesinden prensler yönetiyordu. Prenslere Erastvi deniyor ve Erastviler Gürcistan'ın güney bölgelerinde hüküm sürüyorlardı. Aşot zamanında Gürcistan'ın güneybatı hudutları genişliyordu. Tarihsel belgelere dayanan araştırmalarda Bagratlıların Kartveli, Laz ya da Çan soyundan geldiği ve İspirili yani İspirili olduğu belirtiliyordu. Mesleti Klerceti ve Cavahetiye birer prenslik olarak yöneten Bagratlar daha sonra Kartli yani İberya kralları oldular. Gürcülerin tarihi adı geçen eser sayfa 40. Bu aile Gürcü ve Ermeni olarak iki kola ayrılıyordu. Gürcü Bagratlılardan 2. Adernese Gürcü kralı ünvanıyla 888 yılında ilk kez taç giyiyordu. Yüzyıl boyunca Gürcüler kültürel bakımdan önemli gelişmeler kaydediyor, Gürcüce dili, din, edebiyat ve devlet dili oluyordu. Çeşitli siyasal zorlamalar ve etkenler Gürcüleri birleşmeye zorluyor, Gürcü kabileleri arasındaki çatışmaya paralel olarak Arap ve Bizans istilacılarına karşı yürütülen mücadele bu birliğin altyapısını oluşturuyordu. Nitekim 980 yılında Batı ve Doğu Gürcistan'ın büyük bir bölümünde birlik sağlanıyordu. Bu birliği Tao Klerceti kralı David Kropoladi tesis ediyordu. Bu birleşmede en önemli rolü Gürcü derebeyleriyle bunların başında bulunan Kartli prensi Ione Merusjitse oynuyordu. Gürcü kralı Gurgen'in oğlu ana tarafından Abhazya krallığı tahtının varisi ve Bagratlılar krallık ailesine 3. Bagrat 975 yılında kral ilan edildi. Adı Sakartvelo, Gürcistan olan devlet de o zaman kuruldu. Gürcülerin tarihi, adı geçen eser sayfa 44-45. Ancak Selçuklular 1071 yılında Bizans ordusunu yendikten sonra Ermenistan'a giriyor, Gürcistan'ın büyük bir bölümünü ele geçiriyordu. Cereyan eden savaş ve çatışmalar pek çok Gürcü ölüyordu. Daha sonra Gürcü kabileleri ayaklanmaya başlıyordu. 1089 yılında Gürcistan tahtına 16 yaşındaki 4. David çıkıyordu. David Gürcistan'ı yeniden derleyip toparlamaya uğraşıyordu. Kabileler arasındaki mücadeleyi sona erdirmek ve küçük birlikler oluşturarak Selçuklulara karşı mücadeleyi koordine etmek için çaba sarf ediyordu. Aynı dönemde Haçlı saldırıları Ön Asya'yı anarşiye boğuyor, 11. yüzyılda da Selçuk devleti çökmeye başlıyordu. David önce Selçuklulara ödediği vergiyi kesiyordu. Daha sonra Gürcistan'ın Kaheti, Hereti, Tao, Ayağı Kartli'yi Selçuklulardan alıyordu. Bu durum Selçukluların yeniden Gürcistan'a karşı harekete geçmesine yol açıyordu. Nihayet Gürcülerle Selçuklular Tiflis yöresindeki Didgori tepelerinde savaşa tutuşuyorlardı. Bu savaşa Selçuklular 400 bin askerle katılıyordu. Kral David'in özenle seçtiği ve hazırladığı ordu 40 bin Gürcü, 15 bin Kıpçak ve 5 bin Öset'ten oluşuyordu. Ayrıca 200 kadar Batı Avrupa Haçlı askeri de orduya katılmıştı. İki ordu Tiflis yakınlarında Didgori yöresinde karşılaştı. Gürcüler 14 Ağustos 1121'de Didgori'de büyük bir zafer elde ettiler. Gürcülerin tarihi adı geçen eser sayfa 46. İşte Gürcülerin Doğu Karadeniz bölgesine tarih sahnesine çıkmasına bu olay neden oluyor. Bu zafer bölgenin kapılarını Gürcülere açıyordu. Gürcüler Davit'ten sonra 1. Dimitri ve 3. Georgi dönemlerinde de etkin siyasi faaliyetlerde bulunuyorlardı. 1162 yılında Ermenilerle birlikte Ağrı Dağı yakınındaki Divin'i ele geçiriyorlardı. Kral Georgi 1178 yılında kızı Tamara'yı varis ilan ederek taç giydiriyordu. 1184 yılına kadar ülkeyi baba kız birlikte yönetiyor, o yıl kral ölünce Tamara ülkenin yönetimini tek başına ele alıyordu. Bu dönemde Gürcülerin yakın ilişki içinde olduğu Bizans en karışık dönemlerinden birini yaşıyordu. Latinler 1204 yılında Konstantinopolis'i yani İstanbul'u işgal edince imparatorluk parçalanıyordu. Bundan yararlanan Gürcüler Paflagonya'yı işgal ediyordu. Bu sırada Trabzon yöresine iki kez Laz göçü yaşanıyor ve gelen Lazlar kendilerinden öncekilerle aynı yöreye yerleşiyorlardı. Buna paralel olarak Tamara, Komnenoslardan Alexios ile Davit'in 1204 yılında Trabzon devletini kurmalarına zemin hazırlıyor, imkan tanıyordu. Gürcülerin tarihi adı geçen eser sayfa 46-47. Alexi Komnen, kraliçe Tamara'nın akrabasıydı. Bazı politik nedenlerle İberya'da yani Gürcistan'da yaşıyordu. Tamara'nın destek vermesiyle Trabzon valisinin yakınlığından da yararlanarak kenti teslim alıyordu. Yine aynı yıl Pazar ilçesinden Batum'a kadar uzanan Laz teması kuruluyordu. David Alexios Komnen'in kardeşiydi. Bu iki kardeş kurdukları devleti hem doğuya hem de batıya doğru genişletiyor, daha sonra da imparatorluğa çeviriyorlardı. Trabzon İmparatorluğu 1461 yılına yani Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u almasına kadar varlığını koruyordu. Çepniler geliyor. Trabzon İmparatorluğu döneminde cereyan eden olaylar Doğu Karadeniz mafyoz toplum yapısında sosyal bakımdan izler bırakıyor muydu? Bu olayları irdeleyip örnekler misiniz? Hemen kaydetmek gerekir ki Trabzon devletinin imparatorluğunun egemenliği sürecinde Doğu Karadeniz bölgesi genelinde ciddi anlamda bir düzen değil düzensizlik hakim oluyordu. Gerçi Trabzon hükümdarları bir ticaret merkezi olan hatta tarafların büyük çoğunluğunca sağlanan konsensüse göre adeta bir serbest şehir konumunda bulunan Trabzon kentimine tam anlamıyla hakim olamıyorlardı. Buna karşılık kent dışındaki tüm bölgede çok odaklı ve çok taraflı bir egemenlik mücadelesi yaşanıyordu. Bu odaklar veya taraflar şöyle sıralanıyordu. Öncelikle bölgeye yüzyıllarca egemen olan ve bir bakıma Romalıların mirasçısı konumunda bulunan, Yunanlıları da temsil ettiğini ileri süren Bizans yönetimleri, Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesi üzerindeki egemenliklerini yitirmek istemiyorlardı. Kaldı ki devleti kuran Alexis Komnen Bizans ile akrabalık bağı içinde bulunuyordu. O Bizans İmparatoru Andronikos'un torunuydu. İmparator Andronikos Bizans halkı tarafından öldürülüyor, oğlu Manuel'in gözleri kör edilerek katlediliyordu. Torun Alexis Komnen Gürcistan'a kaçırılarak kurtarılıyordu. Komnen her ne kadar Gürcü kraliçesi tarafından Trabzon tahtına oturtuldu ise de Komnen'in kendisini ne Bizans'a Yunanlığa yakın hissetmesi doğal bulunuyordu. Kaldı ki imkansız olsa da Komnen'in Bizans tahtına ilgi göstermesi bile kendi mantığı içinde bir gerçeklik taşıyordu. Nitekim Trabzon devleti hızla batıya doğru genişliyor, İstanbul'u Latinlerin elinden kurtarmaya çalışan Bizanslı İznik kralı Theodor Laskaris ile karşı karşıya geliyordu. Trabzon devletinin Samsun hariç Ereğli'ye kadar Ön Asya'nın kuzeyini ele geçirmesi Laskaris'i korkutuyordu. Nitekim Trabzon devleti ilk kez Bizans ile karşı karşıya geliyordu. Trabzon'un oluşturduğu tehdit Bizans ile Selçuk devletini bir araya getiriyordu. Buna karşılık Alexis Komnen de İstanbul'u elinde bulunduran Latin İmparatoru Henri ile anlaşıyordu. Trabzon devleti daha kuruluşun ilk yıllarında Bizans, Selçuk ve Latinler gibi bölge dışı güçleri işe karıştırıyordu. Gürcüler ise zaten devletin kuruluşunda başrol oynadıkları için hem siyasi hem de sosyal bakımdan Doğu Karadeniz'de bulunuyorlardı. Bunun dışında bir de tüccar kavimler ve devletler bölgeye nüfuz ediyordu. Bunların başında ise Cenevizler ile Venedikliler yer alıyordu. Cenevizlilere ait muhkem bir şato vardı. Eskiden beri Trabzon'da ticaretle uğraşan Cenevizliler, Alexi Komnen ile bir anlaşma yaparak şehrin ticaretini ellerine almışlardı. Daha sonra Venedikliler de aynı şekilde böyle bir bina yapmışlardı. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser, sayfa 154-155. Alexis Komnen 1222 yılında ölüyordu. Yani ve Manuel adlı iki oğlu bulunmasına karşın damadı Andronikos tahta çıkıyor, kral oluyordu. Andronikos Kırım'ı kendisine bağlarken Ahlat Oğuzları da Doğu Karadeniz bölgesine akınlar yapıyordu. Nihayet 1223 yılında Selçuklularla Trabzon devlet arasında çatışmalar çıkıyordu. Aynı zamanda Cengiz'in Moğol orduları Ön Asya'ya giriyor, bütün dengeler alt üst oluyordu. Bölgeye Türk akınları devam ediyor, kendi dışlarında cereyan eden çatışmalar Trabzonluları da etkiliyordu. Bu arada Selçuk devleti bölgede önemli bir üstünlük sağlıyordu. Selçuk ordusu Trabzon'u bile kuşatıyor ancak hava koşullarının el vermemesi nedeniyle bozguna uğruyor, tüm ağırlıklarını bırakarak dağlara ve ormanlara kaçıyordu. Trabzon devletiyle Selçuklular bir barış anlaşması yapıyordu. Buna karşılık Trabzon'un gücü zayıflayınca bunu fırsat kabul eden Gürcü Kral David devreye giriyordu. Trabzon kralı Selçuk'a karşı 1231 yılında Gürcülerle dayanışmaya giriyor, 1233 yılında da Gürcüler Erzurum sınırına kadar etkinlik sağlıyorlardı. Trabzon kralı Andronikos 1235 yılında ölüyordu. Ondan 2 yıl sonra 1237 yılında da Selçuk İmparatoru Alaaddin Keykubat ölüyor, yerine 2. Keyhüsrev geçiyordu. Bunların hemen ardından da Selçuk devletini derinden sarsan Bağbayiler ayaklanması meydana geliyordu. Sonunda 30 bin kadar Bağbayi'nin başına geçip halifelik davasına kalkıştı. Bu arada Trabzon kralı Yani ile de ilişki kurup gizli bir anlaşma yaptı. Tokat, Sivas, Şebin Karahisar taraflarının müritleriyle yani kendine bağlı olanlarla güven altına alıp Urfa Mardin'den gelecek fedaileri beklemeye başladı. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser sayfa 163. Ancak Trabzon kralı yani fazla bekleyemiyor. 1238 yılında kuvvetlerini karadan ve denizden Selçuklulara saldırtıyordu. Fakat bunda başarılı olamıyor. Canik Bey'i Selçuk sahil emiri ve Erzurum valisi Trabzon kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğratarak durduruyordu. Ama bu kez de bölgeye Moğollar giriyordu. Selçuk hükümdarı 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in 1246 yılında ölmesi sonucu Ön Asya'da egemenlik tamamen Moğolların eline geçiyordu. Bu dönemde Doğu Karadeniz'de Moğol hakimiyetine giriyor fakat Trabzon kralı Manuel Moğol hükümdarı Geyik Han ile anlaşarak varlığını korumayı sürdürüyordu. Bu sırada bölgenin sosyal ve demografik yapısı bakımından son derece önemli bir olay cereyan ediyor. Oğuzların Çepni boyu Doğu Karadeniz'de tarih sahnesine çıkıyordu. Çepni adı nerede yağı görürse savaşır, nerede çıkar görürse yerleşir anlamına geliyordu. Oğuzlar, Profesör Doktor Faruk Sümer, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayınları, Ankara 1972, Cetvel 2. Kimine göre de çep, Kırgızca kalkan, Türkçe ise çeper, çit anlamına ifade ediyor ve çepni sözcüğü sınır koruyucuları manasında kullanılıyordu. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser sayfa 168. Çepniler Şii Kızılbaş idiler. Prof. Dr. Faruk Sümer, adı geçen eser sayfa 327. Bu nedenle Çepnilerin büyük bir kısmı 1240 yılında meydana gelen Bağbayiler ayaklanmasına katılıyordu. Çepniler 30-40 yıl gibi bir süreç içinde Doğu Karadeniz bölgesine yayılarak yerleşiyorlardı. Nitekim 1277 yılında Trabzon İmparatorluğu'na bağlı kuvvetler Sinop'a saldırırken şehri Çepniler koruyordu. Bu olaydan sonra Samsun'un doğusuna doğru hızla yayılıyor ve yerleşmeye başlıyorlardı. Bunun dışında Giresun'dan itibaren hem dağlık hem de ormanlık bölgeye de giriyor ve yerleşiyorlardı. Bu yerleşme şiddete ve yağmaya da dönüşüyordu. 14. yüzyılın ortalarında bugünkü Ordu vilayetine Bayramoğlu Hacı Emir adlı bir Türk beyinin hakim bulunduğunu görüyoruz. Hacı Emir 1358 yılında kalabalık bir askeriyle Trabzon'un batısındaki Maçka'ya gelerek bu bölgede yağma ve tahriplerde bulunduktan sonra bol ganimet doyumluk ile ülkesine dönmüştü. Bugün Ordu'nun merkez köylerinden Bayramlı eskiden yörenin merkezi olup bu ad aynı zamanda bütün yöreyi de ifade ediyordu. Bayramlı adı Hacı Emir Bey'in babası Bayram'dan gelmiş olabilir. Prof. Dr. Faruk Sümer, adı geçen eser sayfa 327. Trabzon kralı Alexis kızını Hacı Emir'e vererek akrabalık tesis ediyor, böylece akınları ve yağmayı durdurmaya çalışıyordu. Aynı şekilde diğer kızını da Niksar Bey'i Tacuddin ile evlendiriyordu. Böylece varlığını ve devletini güvenceye altına almaya çalışıyordu. Buna karşın Hacı Emir 1361 yılında Giresun'a baskın yapıyordu. Trabzon İmparatoru ise 1380 yılında Çepnilere saldırıyordu. İmparator 1000 kişilik bir kuvveti Tirebolu üzerine gönderiyordu. Trabzon kuvvetleri Çepnilerin yaşadığı yerleri yakıp yıkıyor, yağmalıyor, ele geçirmiş oldukları gemileri geri alıyorlardı. İmparator bundan sonra Staporlabaptis denilen yere gelmişti. Tirebolu'ya gönderilmiş olan yayalara gelince onlar Cetsanta'ya kadar her yeri yakıp yıkmışlardı. Fakat dönerken Çepniler tarafından kovalandılar. Prof. Dr. Faruk Sümer, adı geçen eser sayfa 328. Bu durum batıdan Trebolu'ya kadar uzanan sahil şeridiyle iç kesimlerin Çepnilerin elinde olduğunu gösteriyordu. Hacı Emir Bey'in ölümü üzerine yerine oğlu Süleyman Bey geçiyor ve 1397 veya 1396 yılında Giresun'u ele geçiriyordu. 1404 yılında ise Giresun Hacı Emir ile 10 bin adamının elinde bulunuyordu. 15. yüzyılın sonuna gelindiğinde Trabzon yöresinde yaşayan Türklerin önemli bir kısmını Çepniler meydana getiriyordu. Çepniler sadece Doğu Karadeniz bölgesine yerleşmekle kalmıyordu. Bir kısmı Adana, Aydın, Turgutlu, Bergama, Saruhan, Manisa, bir kısmı Rakka'ya yani Suriye ve Ankara'ya, bir kısmı da Balıkesir'e yerleşiyordu. Vilayetname'ye göre hazırlayan Abdülbaki Gölpınarlı sayfa 26, Kırşehir'in Suluca Karahöyü köyüne gelen Hacı Bektaşi Veli'nin ilk müritleri Çepniler idiler. Prof. Dr. Faruk Sümer, adı geçen eser sayfa 327. Çepniler Ege bölgesinde tahtacılarla karışıyordu. Kuzeyde yaşayan tahtacılar ile güneyde yaşayan Çepnilerin birbirine karıştığı yer İzmir çevresi oluyordu. Tahtacılarda yalancılık, hırsızlık gibi fena alışkanlıklar olmamasına rağmen Çepnilerde bunun her ikisi de az çok vardır. Hatta içlerinden eşkıya da çıkardı. Anadolu'nun batı taraflarında hırsızlığı sanat edinmiş kimselere Çepni derler. Tahtacılarda fuhuş ve zina yoktur. Onlar eşkıyalık bilmezler. Şimdiye kadar kimseyi incittikleri görülmemiştir. Lakin Çepnilerde bunlardan gayrı fuhuş ve zina da görülür. Bektaşilik Tarihi, Kemal Samancıgil, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, sayfa 88. Çepnilerin Doğu Karadeniz yöresine gelerek bu bölgeye yaygın biçimde yerleşmesi hiç kuşku yok ki demografik bakımdan olduğu gibi diğer bakımdan da siyasi, asgari, ekonomik, sosyal, ahlaksal, hukuksal vesaire dengeleri son derece değiştiriyordu. Her şeyden önce Trabzon İmparatorluğu şehir dışında otoritesini geniş çapta yitiriyordu. Trabzon şehri dışında Çepnilerin yoğun biçimde yerleşmesi ve bu alanda Türklerin etkin duruma gelmesi Bizans İmparatorluğunu ürkütüyordu. Zira Trabzon limanı Bizansların doğu ile yaptıkları tüm ticaretin Karadeniz'deki yegane kapısı durumundaydı. Bu nedenle Bizans sarayı ile Trabzon devleti arasında egemenlik mücadelesi başlıyor. Bu mücadele giderek Bizans entrikaları diye adlandırılabilecek kirli siyaset oyunlarına dönüştürülüyordu. Nitekim bu entrikalar sonuç veriyor. Trabzon 1 Aralık Bizans'a bağlı düklük düzeyine indirilerek otoritesi hiçe sayılıyordu. Ancak 1297 yılında henüz 15 yaşındayken tahta çıkan 2. Alexis Komnen daha sonra imparatorluğunu ilan ediyordu. 1329 yılında Papa yazdığı bir mektupta kendisine Haşmetli Trabzon İmparatoru diye hitap ediyor ve bu imparatorluğu 3. ülkelere deklare ediyordu. Ancak imparator bir yıl sonra 1330 yılında vefat edince en büyük oğlu Andronikos imparatorluk tahtına oturuyordu. Yerel gücün örgütlenmesi. Doğu Karadeniz bölgesinde tüm bu olaylar cereyan ederken tarihsel süreçte oluşan yerel güç odakları ne yapıyordu? Yerel topluluklar ve yerel otorite merkezleri hangi aşamada tarih sahnesine çıkıyordu? Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan topluluklar tam anlamıyla dışa kapalı bir yaşam sürüyorlardı. Onların dış dünyada cereyan eden olaylarla ilgilenmeleri için ciddi bir neden bulunmuyordu. Zira bölge üzerinde egemenlik tesis eden yönetimler yerel toplulukların yaşamına doğrudan nüfuz edemiyorlardı. Yunanlıların tesis ettiği, Romalıların da benimseyip geliştirdiği yönetim modeli asırlarca devam ediyor, tüm taraflarca benimseniyordu. Yerel topluluklar bakımından onların yönetici olarak kendi seçkinlerini görmeleri, onlarla muhatap olmalarıydı. Yerliler bakımından Trabzon'da oturanlar ki bir bakıma merkezi otorite konumunda bulunuyor, fakat onlar yerelde kendilerini özgür hissediyorlardı. Gerçek otoriteyi ise merkezi yönetim değil yerel güç odakları teşkil ediyordu. Yerel topluluklar üzerinde otorite tesis ederek merkezi otoriteye muhatap olan yerel güç odakları bir ara katman sınıf olarak giderek güçleniyordu. Bu güçlenme Trabzon'daki merkezi otoritenin zayıflamasına paralel olarak yeni sosyal kombinasyonlar içine giriyordu. Yerel güç odaklarının pozisyonlarını sağlamlaştırması iki zeminde gelişiyordu. Birinci zemini merkezi otoritenin zayıflaması karşısında savunma yeteneğinin yerel güç odaklarında bulunması olgusu teşkil ediyordu. İkinci zemin ise durmadan yoğunlaşan dış yabancı güçlerin yerel toplulukları tehdit ve rahatsız etmesinden kaynaklanıyordu. Sürekli gelen ve bölgeye yerleşen yabancılar, Türkler, Gürcüler vesaire tehdit ve baskı tesis ettikçe yerel topluluklar kendilerine olan yerel güç odaklarının çevresinde daha bir kenetleniyordu. Bu da yerel güç odaklarının diğer odaklar karşısında daha fazla güçlenmesine ve pazarlık gücünün artmasına yol açıyordu. Merkezi yönetim erzağa, paraya, yolların güvenliğine ve genel asayişe gereksinim duydukça bu güç odaklarına başvuruyordu. Keza yerel topluluklar bütün sorunların çözümünü onlardan bekliyor, itiraz etmeden yerine getiriyorlardı. Hiç kuşku yok ki bu güç odakları yerel topluluklar üzerinde despotça şiddet ve baskı uyguluyor, fakat dış güçler ve tehditler karşısında da onların pozisyonunu koruyacak önlemleri alıyorlardı. Bu yapı Trabzon Devleti'nin bağımsızlaşması ve Bizans yönetimiyle Trabzon yönetimi arasında entrikalı dönemin başlamasıyla daha da aktif pozisyonlar elde ediyordu. Nihayet Bizans ve Trabzon yönetimlerinin birbirini yıpratması sonucu meydana gelen otorite boşluğu yerel güç odaklarının yolunu açıyordu. Özellikle nispeten bağımsız olan Trabzon yönetiminin tam anlamıyla zafiyete uğraması sonucu yerel güç odakları koşulların zorlamasıyla Bizanslı müstebitlere karşı tavır alarak sahneye çıkmak durumunda kalıyorlardı. 1330 yılında Trabzon İmparatoru ölüyor, yerine en büyük oğlu Andronikos tahta çıkıyordu. Bu sırada şehir karışıyor, ayaklanmalar oluyordu. Andronikos sadece isyanları kanla bastırmakla kalmıyor, kendisi bakımından tehdit oluşturan kardeşleri Mikhail Asakut ile George Aspanugas'ı da öldürtüyordu. Ancak Andronikos'un üçüncü kardeşi Basil bazı akrabaları tarafından kaçırılarak öldürülmekten kurtarılıyordu. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser, sayfa 184. Bu sırada Trabzon'da ve Doğu Karadeniz bölgesinde iki parti çekişiyordu. Bunlardan birinin adı Skolarlılar Partisi'ydi. Partinin başında eski Bizanslı büyük ailelerin mensupları bulunuyordu. Ayrıca saraydan yana olanlar bu partide yer alıyor, destekliyordu. Partinin başındakiler 12. ve 13. yüzyılda İstanbul'daki ayaklanmalar ve karışıklıklar nedeniyle kaçıp Trabzon'a gelenlerin torunlarıydı. Parti üyelerinin çoğunluğu da Bizans İmparatorluğu'nun muhafız askerleriydi. Bunlar aynı zamanda devletin kilit noktalarını ellerinde bulunduruyorlardı. Skolarlılar Partisi bir anlamda Bizanslılar ve Bizans askerlerinin partisi olması nedeniyle Trabzon Bizans Partisi veya Göçmenler Partisi diye de anılıyordu. Diğer partiyi ise Mezokaldiyalılar, Mezokaldiyacı Partisi deniyordu. Bu parti Haldiya adı verilen Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan yerli halk ile onları temsil eden güç odaklarının partisiydi. Yerliler en eski çağlardan beri burada oturanların torunlarıydı ve parti onlara dayanıyordu. Üstelik parti yerli halkla tarihsel bağları bulunan Gürcülerle de iyi geçiniyordu. Bu nedenle partiye Trabzon Kolkit Partisi, Milliyetçi Parti, Halk Partisi ve hatta Yerli Parti adları da veriliyordu. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser, sayfa 185. Andronikos ancak 2 yıl tahtta kalabiliyor, 1332 yılında ölüyordu. Bunun üzerine Bizans Partisi Andronikos'un İstanbul'a kaçırılan kardeşi Basil'i çağırarak tahta çıkarmak istiyordu. Mezokaldiyalılar ise Andronikos'un oğlu Manuel'i imparator yapmak istiyordu. Bu nedenle büyük bir rekabet ve çatışma yaşanıyordu. Nihayet yerlilerin dediği oluyor, Manuel tahta çıkıyordu. Fakat o da uzun süre hükmedemiyordu. Zira amcası Basil İstanbul'dan geliyor, Skolarlılar Partisi'nin başına geçiyor, ikinci Manuel'i tahttan indirerek hapsediyor, kraliçeyi de saraydan attırıyordu. Böylece meydan tamamen kendisine kalıyor, imparatorluğunu ilan ediyordu. Yeni imparator yerli partiye karşı da harekete geçiyordu. Partide ağırlığı teşkil eden Lazların liderlerinden Dukalekti Tıçançizatzi ile Trabzon'daki yerli ordunun kumandanlarından Cabba Domestikos'u öldürüyordu. Sonra da Lazlara karşı katliam başlatıyordu. Lazların tarihi, Muhammed Vahil İşi, Ali Tandilava, Ant Yayınları, İstanbul 1992, sayfa 41. Bu arada yükselen Çandarlı Beyliği ile İlhanlılar tehlikesi karşısında kendisini emniyete almaya çalışan Basil, Bizans İmparatoru Andronikos'un kızı Irene ile evleniyordu. Fakat Bizans'ın üzerinde tesis ettiği ağır baskı giderek imparatoru rahatsız ediyordu. Diğer taraftan imparatorun şiddet uyguladığı Lazlar, Çanlar da Gürcülerden yardım sağlıyor ve Yerliler Partisi bir kez daha Bizans Partisi'nin karşısına çıkıyordu. Bu sırada önemli bir olay cereyan ediyor. İmparator Basil çocuğu olmayan Bizanslı İrene'den boşanarak adı yine İren olan Trabzon'un yerlisi bir kızla evleniyordu. Bu olay Bizans yönetimini çileden çıkarıyor. Bizanslı tarihçiler yerli kraliçeden Orospu diye bahsediyorlardı. Bizanslı kraliçe saraydan kovuluyor, yerli kraliçe Alexis ve Kaloyani adlı iki çocuk dünyaya getiriyordu. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser, sayfa 186. İmparator Basil 1340 yılında ölünce Trabzon tahtına Skolarlıların yardımıyla imparatorun ilk ve çocuksuz karısı İrene çıkıyor, kraliçe oluyordu. Diğer kraliçe de çocuklarıyla birlikte İstanbul'a sürgüne gönderiliyordu. İrene babası olan Bizans imparatorundan kendisine uygun bir koca bulup göndermesini istiyordu. Kraliçenin bu talebi yerli halk tarafından duyuluyor ve büyük bir infiale yol açıyordu. Yerelde en güçlü, zengin ve otorite sahibi olan Sabatos Tıçanites'in başkanlığını yaptığı Mezokaldiyalılar Partisi kraliçeyi uyarıyordu.